Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1557-1558. 58. ayrım. Sonunda Şubat ayının ikinci haftasında kocasına haber gönderdi. Adamlarından biri kraliçenin bebeğini doğurmak için doğum odasını hazırlattığı Richmond'daki saraya gidiyordu. Lady Hazretleri hizmetkara, Lord Hazretlerine kendisinin Chichester'da ihtiyacı olduğunu ve onu evde beklediğini söylemesini emretti. ''Neden mektup yazmıyor?'' diye sordum Bayan Odingsel'e. Lady Dudley'in dünya aleme kocasının eve dönmesini istediğini ilan etmesine şaşırarak. Kadın durakladı. ''İstediğini yapabilirim sanırım.'' dedi kaba kaba. Kadının rahatsız tavrından işin aslını kaptım. ''Yazı yazamıyor mu?'' diye sordum. Bayan Odingsel dönüp bana kaşlarını çattı. ''Pek iyi değil.'' diye istemeye istemeye teslim oldu. ''Neden?'' diye sordum. ''Bir kitapçının kızı olarak yazı yazmak ve okumak benim için yemek yemek ya da yürümek kadar olağan bir işti. Ne zaman öğrenecekti ki?'' diye karşı çıktı Bayan Odingsel. ''Onunla evlendiğinde daha gencecik bir kızdı. O kuledeyken Lady yeni gelin sayılırdı. Babası bir kadının ismini imzalamaktan öte bir şey bilmesine gerek olmadığını düşünüyordu. Kocası da ona öğretmek için vakit ayırmadı. Yazabiliyor ama çok yavaş ve gerektiğinde okuyabiliyor da. Okuma yazma öğrenmek için bir erkeğin yardımına ihtiyaç yok ki, dedim. Bu bir kadının kendi kendine edinebileceği bir yetenek. Ben öğretebilirim, tabii isterse. Bayan Odingsel başını çevirdi. Bunu senden öğrenecek kadar kendini küçük düşürmeyecektir, dedi kaba kaba. Sadece kocasından öğrenecektir ve kocası kendini böyle bir zahmete sokmuyor. Elçi hiç beklemeden eve geri döndü ve Amy'ye Lord Hazretlerinin ancak kısa bir ziyaret için geleceğini ama bu süre içinde Lord Robert'ın tarafında işlerin iyi gittiğini bilmesini istediğini söyledi. ''Sana bir cevap alana kadar bekle demiştim.'' dedi Lady sinir içinde. ''Lady'm sizi yakında göreceğini söyledi. Ayrıca prenses...'' Amy'nin başı hemen havaya kalktı. ''Prenses mi? Hangi prenses? Elizabeth mi?'' ''Evet.'' Prenses Elizabeth, kraliçenin bebeğinin doğmasını beklerlerken Lord Robert'ın hiçbir yere gidemeyeceğine yeminler etti. Yine yıllar sürecek bir hamileliğe bu kez dayanamayacaklarını söyledi. Lord olmadan buna katlanamazmış ve Lord'um dedi ki gelecekmiş. Böyle bir Lady'ye rağmen çünkü sizi İngiltere'ye geldiğinizden beri görmemiş ve siz ondan gelmesini istemişsiniz. Bu lafla birlikte hafifçe kızardı. Kibri anında alevleniverdi. ''Evet, başka?'' Elçi beceriksiz beceriksiz ona baktı. ''Sadece lordumla prenses arasında bir şakalaşma oldu.'' dedi. ''Ne şakalaşması?'' ''Prenses, onun sarayı taşradan daha çok sevmesiyle ilgili bir espri yaptı.'' dedi kekeleyerek. ''Sarayın cazibeleriyle ilgili bir espri. Lordumun kendini karısıyla birlikte tarlalara gömemeyeceğini söyledi.'' Amy'nin yüzündeki gülümseme neredeyse tamamıyla kayboldu. ''Peki ya Lord ne dedi?'' ''O da espri yaptı.'' dedi. ''Hatırlayamıyorum Lady'm. Lord Hazretleri zeki bir adam. O ve prenses...'' Kadının suratındaki ifadeyi görünce durdu. ''O ve prenses ne?'' diye saldırdı Lady hemen. Elçi ayaklarını oynattı, şapkasını elinde döndürmeye başladı. ''Prenses esprili bir kadın.'' dedi ahmak ahmak. Kelimeler aralarında öyle hızlı gidip geliyor ki ne dediklerini çıkartamadım. Taşra ile ilgili bir şeyler, bir vaatle ilgili bir şeyler. Arada bir başka bir dilde konuştular. Arada bir sır gibi. Belli ki prenses lordumu beğeniyor. Lordum çok cesur yürekli bir adam. Amy Dudley sandalyesinden fırlayıp pencerenin önüne yürüdü. Ve çok sadakatsiz bir adam dedi çok alçak sesle. Ardından elçiye döndü. Tamam. Gidebilirsin. Gelecek sefere sana beklemeni emrettiğimde seni burada onsuz görmek istemiyorum. Adam bana çok açıkça bir hizmetkarın efendisine İngiltere prensesiyle flörtleşmesinin tam ortasında eve dönmesini emredemeyeceğini söyleyen bir bakış attı. O odadan çıkana dek bekledim. Ardından izin isteyip adamın peşinden koridorda koşturdum. Bu arada da Danny kalçamda zıplayıp omuzuma asılıyor, minik bacakları belime dolanmış duruyordu. ''Dur, dur!'' diye bağırdım. ''Bana sarayı anlat. Bütün doktorlar kraliçe için oraya toplanmış mı? Ebeler? Her şey hazır mı?'' ''Evet'' dedi. Bebeğin gelecek ay doğması bekleniyor, Mart'ta Tanrı'nın izniyle. Peki iyi miymiş kendisi? Adam başını salladı. Dediklerine göre Calais düştüğü ve kocası yanında olmadığı için kalbi bile ağrıyormuş, dedi. Kraliyet, oğlunun doğumunda İngiltere'de olacağını söylememiş. Yani kraliçe doğumun bütün zorluklarını kendi başına çekecek ve pek iyi hizmet edilmiyor. Bütün serveti ordusuna saçılmış. Hizmetkarlarının paraları ödenmemiş. Pazardan yiyecek bile alamıyormuş. Hayaletler sarayı gibi. Hele şimdi kendisi doğum odasına girince ortada saraylıları denetleyecek kimse kalmamış. Kraliçeye iyi hizmet edilmediğini öğrenince, burada Lady Emmy Dudley ile boşa kürek çekmekten öte bir şey yapmadığım için içimde feci bir sızı duydum. Yanında kim var? Sadece birkaç nedime. Kimse artık sarayda olmak istemiyor. Ya Prenses Elizabeth? Çok şık atına biniyordu, dedi elçi. Lorduma pek bir abayı yakmış. Kim diyor? Kimse. Bu herkesin bildiği bir şey. Prenses zaten gizlemeye uğraşmıyor bile, gösteriyor. Ne yaparak gösteriyor? Her sabah onunla at biniyor. Hemen sağında yemek yiyor. Onunla dans ediyor. Gözlerini onun yüzüne dikiyor. Lordumun dirseğinin dibinde onun mektuplarını okuyor. Aralarında gizli bir espri varmış gibi ona gülümsüyor. Koridorda onunla yürüyüp fısır fısır konuşuyor. Ondan uzaklaşıyor ama omuzundan öyle bir arkasına bakıyor ki kim olsa peşinden koşturup yakalamak ister. Biliyorsundur. Başımla onayladım. Elizabeth'in başkasının kocasını tavlayıp kendine kul köle ettiğine şahit olmuştum. Çok iyi biliyorum. Peki ya lordum? O da sırılsıklam. Sence buraya gelecek mi gerçekten? Elçi kıkırdadı. Prenses onu bırakana dek sanmam. Her dakika onun emrinde. Bence kendini ondan koparamıyor. Lordum acemi bir oğlan değil ki, dedim ani bir sinirle. Kendi kararlarını kendi verebilir diye umut ediyorum. Prenses de acemi bir kız değil, dedi. İngiltere'nin bir sonraki kraliçesinden bahsediyoruz ve gözlerini lordumdan ayıramadığından. Sen bundan ne çıkarırsın? Evde yapacak iş olmayınca kendimi bütün zamanımı çocuğa Daniel'a adarken buldum ve bütün aklım oğlanın babasındaydı. Daniel'a yazmaya ve mektubu babamın Londra'daki eski dükkanına göndermeye karar verdim. Eğer Daniel beni aramaya gelirse ilk gideceği yer orası olurdu. Bir kopyasını da lorduma iletecek ve Calais'e göndermesini rica edecektim. Mutlaka şehre giden gizli elçiler yok muydu? Sevgili kocacığım, bunca yaşadıklarımızdan sonra bir kez daha ayrılmak zorunda kalmış olmamız, benim bir kez daha İngiltere'de, senin de Calais'te olman tuhaf. Ama bu kez sanırım bana kıyasla seni daha büyük tehlikeler bekliyor. Her gece sağ salim ve iyi olman için dua ediyorum. Şansım yaver gitti ve Lord Robert'a ait bir İngiliz gemisinde bana yer ayrıldı. Savaş telaşı içinde fırsatı değerlendirmenin yapılacak en iyi şey olacağına karar verdim. Keşke sana gelebilseydim ama Daniel ne yapacağımı bilemiyordum. Ayrıca yanımda düşünmem gereken başka bir canlı daha vardı. Oğlunun annesi gözlerimin önünde bir Fransız atlısı tarafından öldürüldü. Son yaptığı şey oğlanı benim kucağıma tutuşturmak oldu. Şimdi oğlan benimle ve ona kendi oğlummuş gibi bakıyorum. Gerçi henüz konuşmuyor ama güvende ve sağlığı iyi. Bana cevap yazarsan ne yapmam gerektiğini de söyleyebilir misin? Eskiden konuşur muydu ve hangi dili konuşuyordu? İştahı yerinde ve büyüyor, daha sağlam adımlarla yürümeyi öğreniyor. Ben kendime bir yer ayarlayana kadar Sussex'te, Chichester'da Lord Dudley'in karısıyla kalıyoruz. Saraya ya da Prenses Elizabeth'in yanına gitmeyi planlıyorum, eğer beni geri almak isterse. Sana sence ne yapmak en doğrusu olur diye sormak isterim. Keşke benimle burada olsaydın ya da ben orada seninle olsaydım. Emniyette olman için dua ediyorum Daniel ve sana şimdi söylüyorum, daha önce söylemem gerektiği gibi. Evini terk ettiğimde bile seni hala seviyordum. Seni o zaman da seviyorum, şimdi de seviyorum. Keşke o zaman ayrılmasaydık. Keşke şimdi de ayrı olmasaydık. Tanrı bana bir gün seninle yeniden birlikte olma şansı verirse Daniel, bir kez daha karın olmak isterim. Karın. Kendim için bu kelimeyi kullanmama izin verirsen. Hannah Carpenter. Mektubun üzerine bir not iliştirerek lorduma gönderdim. Lordum, eşiniz bana karşı çok kibardı ama onun buradaki misafirperverliğine ihanet edeceğim. Lütfen saraya gelmeme ya da Prenses Elizabeth'in beni yeniden hizmetine alıp almayacağını sormama izin verin. Hannah Green. Daniel'dan hiçbir haber alamadım. Zaten pek bir umudum da yoktu. Gerçi bunun mesafeden kaynaklanan bir sessizlik mi, yoksa ölüm sessizliği mi olduğunu bilemiyordum. Bu sessizlikte dul bir kadın mıyım, hatalı bir eş mi, yoksa onun için kayıp bir kadın mı bilmiyordum. Bu arada Lord'umdan da cevap bekliyordum ama ondan da hiçbir haber gelmedi. Lord Robert'tan haber beklerken karısının da onu beklediğini idrak ettim. Evin yoluna bir atlı girdiğinde ikimiz de hevesle başımızı kaldırıyorduk. Erken kararan kış akşamları şatonun etrafını sardığında ve ondan tek bir kelime duymadan bir gün daha bittiğinde ikimiz de pencereden dışarı bakıyorduk. Her geçen yeni günle birlikte Lady'nin kocasına dair umutlarının giderek söndüğünü gördüm. Amy Dudley'e ağır ancak emin adımlarla kocasının ona karşı hissettiği sevgi her neydiyse Lord'um genç bir erkek ve o genç bir kadınken, bu sevginin Lord'umun babasının izinden gittiği ve hırslarıyla geçen yıllarda yıprandığı, ardından kulede, önce hayatta kalmayı düşünerek geçirdiği yıllar sırasında da tamamen yok olup gittiği zorla kabul ettiriliyordu. Kulede kaldığı yıllar boyunca aklını yitirmemeye, hapiste yalnızlıktan ve ölüm cezası korkusuyla delirmemeye uğraştığı süre zarfında karısı, aklına gelen son şey olmuştu. Ben de onu bekliyordum ama öfkeli ve aşık bir kadın olarak değil. Beni bu uykumu getiren ev bozmasından kurtaracak bir adam olarak. Kendi dükkanımı işletmeye alışmıştım. Kendi paramı harcamaya, kendi paramı kazanmaya. Başka birinin isteksiz bağışlarıyla yaşamak canımı sıkıyordu. Ve ben dünyaya açık yaşamaya alışkındım. İngiliz Kalaisi'nin minicik yaşamı bile taşranın havası ve mevsimleri dışında hiçbir şeyi değişmeyen rutininden daha iyiydi. Ve Tanrı biliyordu ki mevsimler bile koca bir sene, koca bir 10 yıl kadar ağır ilerliyordu. Ve ben kraliçeden haber almak istiyordum. Doğum odasından, uzun bir süredir beklenen bebeğinden. Şimdi bir oğlu olursa İngiltere halkı Kalaisi kaybettiği için, bu sene İngiltere'ye azap çektiren berbat kış için, hatta soğuk ve yağışlı kış mevsiminde hortlayan salgınlar için bile onu affedecekti. Sonunda saraydan bir not geldi. Haftaya yanınızdayım. R.D. Amy Dudley notu sakinlikle, büyük bir vakarla karşıladı. Hizmetkarlardan onun gelişine hazırlanmak için evi altüst etmelerini istemedi. Beyleri ve komşuları ziyafete davet etmedi. Gümüş tabaklarla ibrik altlarının iyice cilalanmasını ve yatağına en güzel takımların serilmesini istedi ama Lord'un gelişi için bundan öte bir özel hazırlık yaptırmadı. Sadece eşikte efendisini bekleyen bir köpek gibi kocasını beklediğini görebiliyordum. Benden başka kimse bedeninden bütün gün atamadığı o gerginliği görmedi. Gün doğumundan, Lord'un erken gelme olasılığına karşın, gece olana dek. Geç gelme olasılığına karşın. Karanlık basar basmaz yatağa girmeye başladı. Günlerce beklemek çok yorucuymuş da, Lord'un gelme olasılığının düşük olduğu vakitlerde uyumak istermiş gibi. Sonunda cuma günü yiyecek olarak önüne koyabileceğimiz hendekten tutulan sazan dışında hiçbir şey yokken, yolun başında sancağa eşkin giden bir dizi atlının önünde uygun adım ilerleyen, ikişer ikişer dizilmiş, her biri üniformasında yakışıklı ve filinta gibi atlılarla mahiyetini gördük ve Lord Robert genç bir kral gibi önlerindeydi. Onun arkasında da gözüme gelen alçak kış güneşinde gözlerimi kıstım. John Dee yer alıyordu. Piskopos Bonner'ın saygın Katolik katibi. Lord Robert'ın karşılanışını görmek için Danny ile oynadığım üst kattaki koridorun penceresine yükseldim. Ön kapı ardına dek açıldı ve Amy Dudley, elleri önünde kavuşturulmuş, duygularına hakim bir eş tablosu olarak basamakların tepesinde göründü. Ama ben içinden ona koşmak için can attığını biliyordum. Ev halkının geri kalanının saygın ziyaretçiyi salona girdiğinde, cilalı zeminde yerini alabilmek için kendini basamaklardan aşağı attığını duyabiliyordum. Lord Robert atını durdurdu. Semerinden atladı, yuları onu bekleyen seyise attı. John Dee'ye omuzunun üzerinden bir şeyler söyledi. Eğilip selam verdikten sonra evlilik hayatının çoğunu değil de sadece birkaç geceyi evden uzakta geçirmiş gibi karısının elini öptü. Amy reverans yaptı. Ardından John Dee'ye kibar olmaya hiç özen göstermeden piskoposun papazına sadece hafif bir baş selamı verdi. İçimden güldüm. Robert'ın dostunun aşağılandığını görmekten hoşlandığını sanmıyordum. Kadın John Dee'yi hor görmekle salaklık etmişti. Parlak gülümsemesiyle ama bir şey söylemeden hevesle kucağıma gelen Danny'yi kaptım ve büyük basamaklardan aşağı salona indim. Ev halkı toplanmış, Sir John Phillips ve Lady'si önde olmak üzere teftiş vaktinde bir ordu gibi sıraya dizilmişti. Lord'um geniş omuzları kapının çerçevesine sürtünerek o güvenli gülümsemesiyle göz kamaştıran havasıyla kapıda belirdi. Her zamanki gibi o pırıltısı yine gözlerimi kamaştırdı. Senelerce hapis yatmak onda dudaklarının etrafındaki birkaç derin kırışık ve gözlerinin gerisindeki sertlik dışında hiçbir iz bırakmamıştı. Yenilmiş ama yenilgisini kabullenerek yaşamayı öğrenmiş bir adama benziyordu. Bu gölge dışında 5 sene önce Flint sokakta yanında bir melekle yürüdüğünü gördüğüm o genç adamdan hiç farkı yoktu. Saçları hala simsiyah, gür ve kıvır kıvırdı. Hala çok çekici ve ışıl ışıldı. Dudakları gülümsemeye hazırdı. Her şeyiyle tam bir prens gibiydi. ''Sizinle olmak çok güzel.'' dedi herkese. ''Ayrıca ben uzaktayken bana ve benim olanlara karşı mükemmel hizmetiniz için size teşekkür ederim.'' Durdu. ''Kraliçeden haber almak için can atıyor olmalısınız.'' dedi. Göz ucuyla basamakların tepesine baktı ve beni bir kadın gibi üzerimde elbiseyle gördü. İlk kez. Bayan Odingsel'le birlikte diktiğim düşük kesimli elbiseye, başlığımın altında toplanmış siyah parlak saçlarıma, kalçamdaki esmer oğlana şaşkın şaşkın baktı. Komik bir biçimde baktı, başını çevirdi, sonra yine döndü ve elbiseme rağmen beni tanıdı. Ardından karışan kafasını sağa sola salladı ama konuşmasına devam etti. Kraliçe doğum odasında ve bir oğlan doğurmayı bekliyor. Bebek doğduğunda kral saraya geri dönecek. Bu arada İspanyol Hollanda'sının sınırlarını korumakla meşgul ve Calais'i geri almaya yeminli. Prenses Elizabeth ablasını ziyaret etti ve kraliçeye iyi dileklerini iletti. Prensesin de sağlığı iyi, morali iyi. Muazzam bir afet, Tanrı kutsasın. Kraliçeye herhangi bir İspanyol prensiyle ya da kralın seçtiği biriyle evlenmeyeceğini söyledi. İngiltere'nin gelini olarak kalacak. Verdiği haberlerin kraliçeyle pek ilgisi olmadığını düşündüm ama hizmetkarlar bunları duyduğu için sevinçliydi ve prensesin adı geçtiğinde ilgiyle bir şeyler mırıldandılar. Burada ülkenin diğer her yerinde olduğu gibi kraliçeye olan kırgınlık epey fazlaydı. Calais'i kaybetmenin suçu ona yüklenmişti. Çünkü ailesinin geleneklerine ve meclisinin öğütlerine karşı çıkarak bizi Fransızlarla savaşa sürüklemişti. Ülkedeki açlık ve kötü hava için onu suçluyorlardı. Daha önce bir bebek doğuramadığı için yine onu suçluyorlardı. Kafirlerin ölümü için yine onu. Sağlıklı bir oğlan, kraliçeyi onların gözünde tekrar yükseltebilecek tek şeydi. Hatta bazıları bunu bile istemiyordu. Bazıları, belki artık çoğu, onun çocuksuz ölmesini ve tacın dosdoğru Elizabeth'e diğer bir kadına geçmesini istiyordu. Kraliçelerden hoşlanmamalarına rağmen bu iyi bir protestan prensesti ve şimdiden bir İspanyol prensiyle evlenmeyi reddetmiş, şimdiden evlenme niyetinde olmadığını and içmişti. Haberlerin ardından hafif bir mırıldanma oldu. Ardından dağılmaya başladılar. Robert, John Phillips'in elini sıktı. Lady Phillips'i yanağından öptü. Sonra bana döndü. Hannah, bu gerçekten sen misin? 58. ayrımın sonu. Sayfa 587. Devamı 59. ayrımda.